Ayrım 6.
Algı nesnelerini başka türlü değil de bu biçimde sıralamaya beni iten nedir? Söz kelime niye herkesin gözünü ağzının altında değil de üstünde görüyorum? Kant'a göre gözler ve ağız kendi içlerinde şeyler olarak vardırlar ve benim ayrı algılarıma yol açarlar. Ancak onlar da hiçbir şey algılamamda var olan uzaysal dizilemeye karşılık olmaz. Bu kuramla renklere değin dair fiziksel kuramı karşılaştırmak gerekir. Maddede algılarımızın renklere sahip olmaları anlamına renkler bulunduğunu varsaymaz, ayrı renklerin ayrı dalga uzunluklarına sahip olduğunu düşünmeyiz. Bununla birlikte dalgalar uzay ve zamanı kapsadığından Kant için onlar algılarımızın nedenlerinde bulunamaz. Öte yandan algılarımızın uzay ve zamanı fiziğin kabul ettiği gibi madde dünyasında karşılıklara sahipse geometri, madde dünyasına uygulanabilir ve kantsal kanıtlar başarısızlığa uğrar. Kant, zihnin duyum gerecini düzenlediğini savunurken sıralamayı niye başka türlü değil de öyle yaptığını anlatmayı hiç gerekli bulmaz. Zaman üzerine metafizik kanıtların tartışılması. 1. Zaman konusunda güçlük, nedenselliğin işin içine karışmasıyla daha da büyür. Gök gürültüsünü algılamadan şimşeği algılarım. Kendi içinde bir şey olan A, şimşeği, kendi içinde başka bir şey olan B ise gök gürültüsünü algılamama neden olmuştur. Fakat A, B'den önce değildir. Çünkü zaman sadece algıların ilişkilerinde var olur. O halde neden A ve B gibi iki zamansız şey ayrı ayrı zamanlarda etkilere yol açıyor? Kant haklıysa iki zamansız nesnenin ayrı ayrı zamanlardaki etkisi bütünüyle keyfi olmalı ve A ile B arasında A'nın neden olduğu algının B'nin neden olduğu algıdan daha önce olduğu algısına karşılık olan hiçbir ilişki olmamalı. 2. İkinci metafizik kanıt, uzayda hiçbir şeyi imgelemenin, tasavvur etmenin olanaklı, hiçbir uzay imgelemenin ise tasavvur etmenin ise olanaksız olduğunu ileri sürer. Bana öyle geliyor ki neyi imgeleyeceğimiz, neyi imgelemeyeceğimiz konusu hiçbir ciddi kanıta gelmez. İçinde hiçbir şeyin bulunmadığı bir uzay imgeleyebileceğimiz düşüncesini vurguyla yatsıyorum. Karanlık, bulutlu bir gecede göğe baktığınızı düşünebilirsiniz. Ancak o zamanda uzay içindesiniz ve görmediğiniz bulutları imgeliyorsunuz. Kant'ın uzayı mutlaktır, Newton'unki gibi ve ilişkiler sisteminden ibaret değildir. Mutlak boş uzayı nasıl imgeleyeceğimizi anlayamıyorum. Uzay ya da söylendiği gibi şeylerin ilişkilerinin genel kavramı mantıksal yönden açık değil. Salt sezgi bu. Çünkü önce biz sadece tek bir uzay varsayabilir ve uzaylardan söz ettiğimizde aynı uzayın parçalarını erekleriz. Parçalar bütünü onun parçaları olarak önceleyemez. Sadece kendi içinde düşünülebilir. Uzay esas olarak tektir. Ondaki çok katlılık sadece sınırlamalara özgüdür. Bu kanıtın özü uzayın kendisi içinde çokluğun yatsınmasıdır, inkarıdır. Uzaylar adını verdiğimiz şey ne genel bir uzay kavramının örnekleri ne de bir yığının parçalarıdır. Kant'a göre onların mantıksal statüsünün ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Herhalde mantıksal olarak uzaydan sonra geliyorlar. Pratikte bütün modern kişilerin yaptığı gibi rasyonel uzay görünüşünü benimseyenler için yetersizdir bu kanıt. Çünkü ne uzay var olabilir töz olarak ne de uzaylar. 4. Dördüncü metafizik kanıt daha çok uzayın bir kavram değil, sezgi olduğunu saptamaya çalışır. Dipnot. Maddesel dünya için algıların öznel olmayıp kendilerini biçimleyen nesnel olgularla nedensel fonksiyonel ilişkisini ve dış dünyaya karşılık olduklarını kabul etmek gerekir. Çevirenin notu. Onun öncülü, uzayın verilen sonsuz bir büyüklük olarak imgelendiği ya da sunulduğu yolundadır. Königsberg gibi düz bir ülkede yaşayan kişinin görüşüdür bu. Alpler Vadisi'nde yaşayanın onu nasıl benimseyeceğini anlayamıyorum. Herhangi sonsuz bir şeyin verildiğini de anlamak güç. Verilen uzay parçasının algı nesneleriyle doldurulmuş olduğunu ve başka algılamadığımız uzay parçalarına doğru bir devinin söz konusu edilebileceğini düşünüyorum. Kantçı metafizikten ayrılarak modern gökbilimciler uzayın gerçekte sonsuz olmadığını, küre yüzeyi gibi dönel biçimde geliştiğini sürüyor ileri. Prolegomena'daki aşkın kanıt. En iyi biçimde Prolegomena'da dile getirilen aşkın ya da epistemolojik kanıt, metafizik kanıtlardan daha belirgindir ve aynı biçimde ondan daha belirgin olarak hayırlanabilir. Şimdi bildiğimiz gibi geometri iki ayrı çalışmayı örten bir konumdadır. 1. Bir yandan aksiyomalardan onların doğru olup olmadığını araştırmaksızın sonuçlar çıkartan salt geometri. Mantıktan çıkmayan hiçbir şeyin bulunmadığı bu geometri sentetik değildir ve bir el kitabında kullanılan biçimlere gereksinim göstermez. 2. Fiziğin bir dalı olarak geometri, genel görelilik kuramındaki gibi orada aksiyomalar ölçmelerden çıkarılmıştır ve Öklides aksiyomalarından ayrılır. Böylece biri a priori fakat sentetik olmayan, öbürü ise sentetik olan ve a priori olmayan iki tür geometri bulunmaktadır. Kant'ın aşkın kanıtında bu ayrım gözetilmemiştir. Kant'ın uzay görüşünden doğan güçlükler. Şimdi Kant'ın uzay görüşünden çıkan güçlükler üzerinde duralım biraz. Eğer fizikte kabul edilen ve algılarımızın bir anlamda materyal dışı nedenlere sahip olduğu görüşünü benimsersek, duyulardaki bütün aktüel niteliklerin algılanmamış nedenlerindeki niteliklerden farklı olduğu, algı sistemiyle algılanan şeylerin nedenlerinin sistemi arasında kesin yapısal bir benzerlik bulunduğu görüşüne varırız. Söz gelimi, algılanmamış olarak renklerle fizikçiler tarafından çıkarsanmış olarak dalga uzunlukları arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Benzer biçimde algıların kurucu ögesi olarak uzayla onların algılanmamış nedenlerinin sistemindeki kurucu öge olan uzay arasında da bir ilişki olmalıdır. Bütün bunlar aynı neden, aynı sonuç ilişkisine dayanır. Böylece görüsel A algısı, görüsel B algısının söz gelimi solunda göründüğü zaman A'nın nedeniyle B'nin nedeni arasında bir ilişki varsayacağız. İki uzay görüşü. Bu görüşe göre biri öznel, öbürü nesnel iki uzay görüşü vardır. Biri deneyimle bilinen, öbürü sadece çıkarsanabilen. Fakat bu uzayla algının renkler ve sesler gibi öbür görünüşleri arasında hiçbir ayrım yoktur. Uzayda algının öbür görünüşleri de öznel biçimlerinde empirik olarak bilinebilir. Uzay olsun, algılanan nesneler olsun, nedenselliğe ilişkin bir ilke aracılığıyla çıkarımlanır. Uzay konusundaki bilgimizi renk, ses ve koku konusundaki bilgimizden herhangi bir yolda farklı saymak için bir neden yoktur. Zamana baktıkça madde farklıdır. Algıların algılanmamış nedenlerini inanca bağlarsak, nesnel zaman, öznel zamanla özdeş olmalıdır. Özdeş olmazlarsa onlar, şimşek ve gök gürültüsü örneğiyle değindiğimiz güçlüklere düşeriz. Şu örnekte düşeceğimiz güçlükleri pekala gösterir. Birinin konuştuğunu işitir, ona yanıt verirseniz, o da sizi işitir. Onun konuşması ve yanıtınızı işitmesi, söz konusu olan sizseniz, algılanmamış dünyadadır. Bu dünyada, dahası nesnel fizik dünyasında o konuşma sizin onu işitmenizden önce gelir. Önce gelir ilişkisinin bütün önermelerde aynı olması gerektiği açıktır. Böylece algısal uzayın öznel olması bir anlama sahipken algısal zamanın öznel olmasının hiçbir anlamı yoktur. Yukarıdaki kanıtlar algılara kendi içlerinde şeylerin ya da fizik dünyasındaki olayların yol açtığını kabullenir. Kant'ın yaptığı gibi. Bununla birlikte bu kanı hiç de mantıksal olarak gerekli değildir. Kendi içinde şey, Kant felsefesinin derme çatma bir ögesiydi. Aynı solipsizme çok benzer bir izme düşmüş olan Kant, ardıllarınca bir yana bırakılmıştı. Kant'ın tutarsızlıkları, ondan etkilenen filozofların ya empirik ya da mutlak yönde gelişmesini kaçınılmaz kılıyordu. Alman felsefesinin Hegel'in ölümünden sonrasına değin yönü mutlakçılıktı. Fichte. Kant ardılı Fichte, 1762-1814. Kendi içinde şeyleri bir yana bırakıp öznelciliği hemen hemen çılgınlık içerir görünen bir noktaya vardırdı. En son gerçeğin sadece ben olduğunu ve benin ağırlığını koyması nedeniyle var olduğunu savundu. İkinci derecede ya da bağımlı bir gerçekliğe sahip olan bende, ben olmayan da ben ağırlık kazandırdığı için vardır. Salt filozof olarak değil, Alman ulusuna söylevler 1807-1808 ile Alman ulusçuluğunun kuramsal kurucusu olduğu için önemlidir. Bu söylevler Almanların Cena Savaşı'ndan sonra Napolyon'a karşı direncini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Metafizik bir kavram olarak ben, empirik fiçe ile rahat rahat karmaşık bir durum alır. Çünkü ben Almandı ve Almanların öbür uluslara üstün olduğunu açığa vuruyordu. Karakter sahibi olmak ve Alman olmak der fiçe. Kuşkusuz aynı anlama gelir. Bu temelde Almanya'yı büyük ölçüde dalgalandıran ulusçu totaliterlik felsefesini işlemiş oluyordu. Schelling. Fiçe'den hemen sonra gelen Ardalı Schelling ise 1775-1854 daha yumuşak olmakla birlikte daha az öznel değildi. Alman romantikleriyle yakından ilgiliydi. Felsefe açısından gününde ün kazanmışsa da önemli değildir. Kant felsefesinin önemli gelişimi Hegel'le ortaya çıkar. Konu 6. 19. yüzyıl düşünce akımları. 19. yüzyıl entelektüel yaşamı önceki çağlardan daha karmaşıktı. Değişik nedenlerden ileri geliyordu bu. 1. Önce ilgili alan öncekilerden genişti. Amerika ve Rusya önemli katkılarda bulunmuş, Avrupa eski ve modern Hint filozoflarından haberli duruma gelmişti. 2. 17. yüzyıldan beri belli başlı yenilik kaynağı olmuş olan bilim, özellikle jeoloji, biyoloji, organik kimya atılımlar yapmıştı. 3. Makine üretimi, toplumsal yapıyı derinden değiştirmiş, insanlara fiziksel çevreye bakıldıkça yeni bir güç duygusu vermişti. 4. Gerek felsefe ve siyasette, gerekse düşünce ve ekonomide ortaya çıkan geleneksel istemlere köklü baş kaldırma, o zamana değin dokunulmaz sayılan pek çok inanç ve kuruma karşı çıkışla sonuçlanmıştı. 4. maddedeki baş kaldırmanın biri romantik, öbürü rasyonalist. Birbirinden çok ayrı biçimleri vardı. Romantik ve rasyonalist sözcüklerini liberal bir anlamda kullanıyorum. Romantik başkaldırma, Byron, Schopenhauer ve Nietzsche'den Mussolini ve Hitler'e uzanır. Rasyonalist başkaldırmaysa Fransız devrim filozoflarıyla başlar, biraz yumuşatılmış olarak İngiliz felsefi radikallerine geçer. Marx da daha derin bir biçim kazanarak Sovyet Rusya'da noktalanır. Alman ulusçuluğu. Almanya'nın Kant'la başlayan entelektüel üstünlüğü yeni bir etmendir. Leibniz Alman olmasına karşın hemen daima Latince ya da Fransızca yazmış ve felsefesine Almanya'nın pek az etkisi olmuştu. Kant'ın ardından Alman idealizmi ileriki Alman felsefesinde izlendiği üzere Alman tarihinden büyük ölçüde etkilenmişti. Alman felsefi düşüncesinde şaşılası bulunanın çoğu tarihsel nedenlerle doğal güç payından yoksun bırakılmış güçlü bir ulusun dünyaya bakış açısını yansıtır. Almanya, uluslararası konumunu Kutsal Roma İmparatorluğu'na borçlanmış fakat imparator gitgide adal, nominal uyrukları üzerindeki denetimini yitirmiştir. Son güçlü imparator 5. Charles'tı. O da gücünü İspanya ve Hollanda'da sahip olduğu araziden almaktaydı. Reform ve 30 yıl savaşları Alman birliğinden arda kalanı yıkmış ve Fransız acımasına, merhametine sığınan küçük küçük prenslikler bırakmıştı arkasında. Prusya'nın öne çıkışı. 18. yüzyılda tek bir Alman devleti Prusya, Fransa'ya başarıyla direnmişti. Friedrich'in büyük sıfatını alması bundandır. Fakat Prusya, Cena'da yenilgiye uğradığından Napolyon'a karşı durmakta başarısız kaldı. Bismarck yönetiminde Prusya'nın yeniden dirilişi, Alarih, Carolus Magnus ve Barbarossa'nın yaşattığı kahramanlık yıllarını anımsatmıştı. Almanlar için Carolus Magnus Fransız değil Almandır. Bismarck, biz Canossa'ya gitmeyeceğiz dediği zaman tarih anlayışını göstermiş oluyordu. Prusya siyasal açıdan egemense de kültürel açıdan Almanya'nın batısından daha az ilerideydi. Goethe dahil pek çok tanınmış Alman'ın Napolyon Cena'da başarı kazanınca neden üzülmediklerini açığa koyar bu. Doğu Prusya'da serflik hala yaşıyordu. köy aristokrasisi büyük ölçüde bukolik bir bilişsizliğe gömülmüştü ve çalışan alt tabaka eğitimin e'sini bile görmüş değildi. Öte yandan Almanya'nın batısı antik dönemde kısmen Roma'ya bağlı olmuş, 17. yüzyıldan itibaren Fransız etkisi altına girmiş, Fransız ordusunun istilasına uğramış, Fransa'daki denli özgür kurumlara sahip olmuştu. Kimi feodal yöneticiler, zeki ve sanatla bilimin koruyucusu olan Rönesans prenslerini, saraylar da Rönesans yöneticilerine öykünüyorlardı. Bunun en göze çarpıcı örneği, Büyüktük Göte'nin patronu olan Weimar'dı. Bağımsızlıklarına son verecek bir birliğe karşıydı dükler. Dolayısıyla yurtseverliğe karşıydılar. Onlara dayanan ve Napolyon'un Almanya'da daha yüksek bir kültürün misyoneri göründüğü ileri gelen kişiler de yurtseverliğe karşıydı. Ulusçu kültür. 19. yüzyıl Protestan Almanya'sının kültürü gittikçe Prusyacı kesildi. Özgür bir düşünür ve Fransız felsefesinin hayranı olan Büyük Friedrich, Berlin'i bir kültür merkezi yapmaya çalıştı. Berlin Akademisi, ileri gelen bir Fransızı, Maupertius'u sürekli başkanlığa seçti. Maupertius sonra Voltaire'in öldürücü alaycılığına kurban olmuştur. Friedrich'in çabaları zamanın öbür aydınlanmış despotları gibi ekonomik ve siyasal reformları içermemiştir. Gerçekte başarılmış olan kiralık entelektüellerin koparmış olduğu yaygaradır. Büyük Friedrich'in ölümünden sonra kültür adamlarının daha çok bulunduğu yer yine Almanya'nın batısıydı. Alman felsefesi Prusya ile Alman sanat ve edebiyatına olduğundan daha çok bağlantılıydı. Kant, Büyük Friedrich'in uyruğuydu. Fichte ve Hegel ise Berlin'de profesör. Akademik felsefe. Kant gerçekte Prusya'nın pek etkisinde kalmamış ve liberal tanrı bilimi yüzünden başını hükümetle derde sokmuştu. Fichte olsun, Hegel olsun Prusya diliyle konuşuyorlardı ve daha sonra Alman yurtseverliğinin Prusya hayranlığıyla özdeş tutulması için çok şey yaptılar. Onların işi büyük Alman tarihçilerince özellikle Mommsen ve Treitschke yönünden ileri noktalara vardırıldı. Bismarck sonunda Alman ırkını Prusya egemenliği altında toplanmaya ikna etti. Böylece Alman kültüründe daha az uluslararası bir zihniyete sahip olanların zafer kazanmasını sağladı. Hegel'in ölümünden sonraki dönemde akademik felsefe yine geleneksel kaldı, pek önem kazanmadı. İngiliz empirik felsefesi yüzyılın sonlarına yakın bir zamana değin, İngiltere'de ve ondan önceki bir zamana değinse Fransa'da egemendi. Sonra yavaş yavaş Kant ve Hegel, Fransız ve İngiliz üniversitelerini bu üniversitelerin teknik felsefe öğreticileri aracılığıyla ele geçirdi. Bununla birlikte eğitim görmüş halk, bilim adamları arasında birkaç yandaşı olan bu deviniden genellikle pek az etkilenmişti. Akademik geleneği sürdüren yazarlar, empirik yandan John Stuart Mill, Alman idealizmi cephesinde Lotz, Siegwart, Bradley ve Bosanquet, hiçbiri filozofların ön safında değildi. Yani onlar sistemlerini kabul ettikleri kişilerin eşitleri değillerdi. Akademik felsefe çok kez çağın en güçlü düşüncesiyle ilişkiyi yitirmişti. 16. ve 17. yüzyıllarda henüz skolastik olduğu zamanlardaki gibi. Böyle bir durum karşısında felsefe tarihçisi profesyonel olmayan profesörleriyle, profesyonel olmayan itizalcilerle olduğundan daha az ilgilidir. Fransız devrim filozoflarının çoğu bilimi Rousseau ile çağrışımlı inançlarla birleştirmişti. Helvetius ve Concordat, rasyonalizme coşkunluğu birleştirmesi açısından tipik örnekler sayılabilir bu konuda. Helvetius De l'Esprit adlı yapıtı 1758'de yazılmıştır. Sorbonne Üniversitesi'nce ilenme, lanetlenme ve cellatlarca yakılma onuruna sahip Helvetius 1715'de doğmuş, 1771'de ölmüştür. Bentham onun kitabını 1769'da okumuş ve Bacon fizik dünyası için neyse Helvetius da ahlak dünyası için oydu. Böylece ahlak dünyası Bacon'ına sahip olmuştur. Fakat henüz Newton'u beklemektedir, diyerek Helvetius'un ilkelerini adamıştı yaşamını. James Mill, Helvetius'u oğlu John Stuart'ın eğitimine kılavuz almıştı. Locke'un zihni tabula rasa kabul eden öğretisini izleyerek Helvetius bireyler arasındaki ayrılıkların bütünüyle eğitim farkına dayandığını düşündü. Her bireyde onun yetenekleri ve erdemleri sağlandığı eğitimin sonucudur. Deha şans eseridir. Eğer Shakespeare hırsızlık yaparken yakalanmasaydı yün tüccarı olacaktı. Helvetius'un yasamaya ilgisi yetişkinleri aydınlatanın belli başlı kurumların yarattığı alışkanlıklar ve gelenekler olduğu öğretisinden doğmuştur. İnsanlar cahil doğmuşlardır, aptal değil. Onları aptallaştıran eğitimdir. Ahlakta Helvetius çıkarcıydı. Zevkin iyi olduğunu düşündü. Dinde ise tanrıcı ve din adamlarına şiddetle karşıydı. Bilgi kuramında Locke'un görüşlerinin basitleştirilmiş bir biçimini benimsedi. Locke'un sağladığı ışıkla düşüncelerimizi duyu organlarımıza ve sonunda zihnimize borçluyuz, diyor. Fiziksel duyarlılık, ona göre eylemlerimizin, düşüncelerimizin, tutkularımızın ve toplumsallığımızın tek nedeni. Çok üstün tuttuğu bilginin değeri konusunda Rousseau ile büyük bir anlaşmazlığa düşüyor. Locke'un öğretisi iyimserdir. Helvetius'un öğretisi de iyimserdir. Çünkü bir insanı eksiksiz duruma ancak eksiksiz bir eğitim getirebilir. Rahiplerin aradan çıkması durumunda eksiksiz bir eğitim yolu bulmak kolaylaşacaktır. Concorsi. Helvetius'unkine benzer düşüncelere sahip fakat Rousseau'nunkinin daha çok etkisinde kalmış olan Concorsi 1743'te doğmuş ve 1794'te ölmüştür. Ona göre insan hakları, insanın duygulu bir varlık olması, usa vurma yeteneği bulunması, ahlaksal düşünceler elde etme yeteneğine sahip olmasından doğar. Bundan da insanların artık yöneticiler, uyruklar ve yalancılar, sahtekarlar diye ayrılamayacağı sonucu çıkar. Sidney'in yaşamını verdiği, Locke'un baş koyduğu bu ilkeleri, insan hakları ilkeleri, sonraları daha kesin olarak Rousseau geliştirmiştir. İnsan bilgisinin sınırını ilk kez gösteren Locke'dur. Onun yöntemi kısa zamanda bütün filozofların yöntemi olmuştur. Filozoflar Locke yöntemini ahlaka, siyasete, ekonomiye uygulayarak bu bilimlerde doğal bilimleri gibi güvenli bir yol tutabilmişlerdir. Amerikan devrimini çok beğenir Condorcet. Basit sağduyu İngiliz kolonilerinde oturan, Atlantik ötesinde doğmuş İngilizlerin, Greenwich Meridyeninde doğmuş İngilizler ölçüsünde haklara sahip olduğunu öğretmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Anayasası doğal haklara dayanmıştır. Amerikan devrimi, insan haklarını Nevada'dan Guadalquivir'e değin bütün Avrupa'ya tanıtmıştır. Bununla birlikte Fransız devriminin ilkeleri, Amerikalıları yöneten ilkelerden daha saf, daha kesin ve daha derindir. Bu tümceler, Condorcet, Robespierre'den saklandığı sırada yazılmıştı. Kısa bir süre sonra yakalandı ve zindanda öldü. Nasıl öldüğü belli değildir. Kadın erkek eşitliğine inanırdı. Malthus'un nüfus öğretisini bulan oydu. Bu öğreti, Condorcet için Malthus'taki karanlık sonuçları taşımıyordu. Condorcet öğretiyi doğum kontrolünün gerekimiyle birleştirmişti. Babası Condorcet'in öğrencisi olan Malthus bu yolda öğretiden haberli olmuştur. Condorcet Helvetius'tan daha coşkun ve daha iyimserdi. Fransız devrimi ilkelerinin yayılmasıyla belli başlı toplumsal kötülüklerin hemen ortadan kalkacağına inanmıştı. 1794 yılından sonra yaşamadığı için belki şanslıydı. Benthamcılar. Fransız devrim filozoflarının öğretileri daha az coşkun ve daha çok kesin bir duruma getirilerek Bentham'ın öncülüğünü yaptığı felsefi radikallerce İngiltere'ye aktarıldı.